Ayrım 28.
Toplumların değişimi ve gelişmeleri belli ideolojik dönemler biçiminde algılanabilir. Her ideolojik dönem bir önceki ideolojik döneme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kendinden sonra da yine kendisine tepki olarak bir başka ideolojik dönemi doğurur. Bu sıçrayışlı gidişin nedeni ideoloji ile teknolojinin toplumun tüm kesimlerinde de görüldüğü gibi uyumsuz ve gerek nitelik, gerekse nicelik bakımından birbirlerinden farklı gelişmeler izlemelerinden kaynaklanır. Her ideolojik dönem belli bir yapının kuruluşunu gerçekleştirir ve bu işlevi bitince yerini başka bir yapının oluşturmaması için başka bir ideolojik döneme bırakır. Her ideolojik dönem kendi içinde dört aşamaya ayrılır. Bunlar birbirlerini zorunlu bir sırayla izleyen aşamalardır. Birinci aşama mevcut düzene, yapıya ve ideolojiye karşı bir tepki biçimlenmesi aşamasıdır. İkinci aşama tepki biçimlenmesi aşamasında oluşturulan ideoloji çerçevesinde örgütlenen bir grubun ya da sınıfın iktidarı ele geçirme aşamasıdır. Üçüncü aşama iktidarı ele geçiren grubun kendi ideolojisine göre uygulama yapmasıdır. Son aşama ise devrimci ideolojiye göre yapılan uygulama ile toplumun eski, geleneksel nitelikleri arasındaki diyalektik etkileşiminin oluşması ve bu etkileşim sonunda ortaya çıkan kurumsallaşma aşamasıdır. Bu dört aşamayı tamamlayan her ideolojik dönem bitmeye ve yerini bir başka ideolojik döneme bırakmaya mahkumdur. Çünkü bu dört aşama diyalektik bir biçimde ideolojik dönemin işlevinin bittiğini, belli dar boğazlara erişildiğini ve artık yeni çözümlemelerin yapılmasının zamanı geldiğini vurgular. Yeni ideolojik dönemde çevresinde örgütlenilen ideoloji tümüyle eski ideolojiye zıt olmak zorunda da değildir. Diyalektik bir biçimde bir bileşimin yansıtılması da olanaklıdır. Bu konudaki en çarpıcı örnek, Kurtuluş Savaşı veren bir takım ülkelerin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra kendilerine özgü sosyalizm uygulamalarında geçişlerinde görülür. Sosyalizmin başına konulan kendisine özgü sözü, daha yukarıda belirttiğim gibi ideolojinin adından çok toplumun sınıfsal ve teknolojik yapısının önemli oluşundan ve devrim için kullanılan yeni ideolojinin, bu örnekte sosyalizmin, eski ideolojiyle olan diyalektik etkileşim ve diyalektik bütünlüğünden gelir. Aslında toplumların değişme süreçlerinin birbiri ardına sıralanan ideolojik dönemlerden oluştuğunu söylemek, bu dönemlerin temel özelliklerini ve oluşma mekanizmalarını belirlemedikçe anlamlı bir ifade bulunmak demek değildir. İdeolojik dönemleri belli aşamalara bölmek de yetişmez. Hangi aşamanın nasıl oluştuğunu, bu oluşma içinde hangi öğelerin önemli olduğunu belirtmek gerekir. Ancak o zaman Atatürk'ün önderlik ettiği Türk devriminin temel ideolojik mekanizmaları açıklanabilir. İki ideolojik dönemi birbirinden ayıran ve içlerindeki aşamaları belirleyen öğeler dörttür. Birinci öğeler grubu sınıf yapısına ilişkin öğelerdir. İkinci öğeler grubu teknolojik öğelerdir. Üçüncü öğeler grubu ideolojik öğelerdir. Dördüncü ve son öğeler grubu da dış dünyaya ilişkin öğelerdir. 4. Tepki biçimlenmesi aşaması ve Türk devrimi. Bir ideolojik dönemin başlangıç aşaması tepki biçimlenmesinde oluşur. Bu aşamada mevcut düzene karşı bir tepkinin gelişmesi ve bu tepkinin belli bir ideoloji çerçevesinde formüle edilmesi söz konusudur. Bir geri teknoloji ülkesinin durumu yukarıda işaret ettiğimiz dört ölçüte göre irdelendiğinde tepki biçimlenmesi aşamasında nasıl bir ideolojinin kimin önderliğinde ortaya çıkacağı anlaşılır. Dış dünya. Birinci olarak dış dünyaya bakmak gerekir. Ülkenin sömürge ya da yarı sömürge durumunda bulunması, yani dış dünyanın boyunduruğunda yaşaması, tepki biçimlenmesi aşamasının karşı emperyalist bir ideoloji çerçevesinde örgütlenmesine yol açacaktır. Benim geri teknoloji ülkeleri dediğim ve genellikle az gelişmiş toplum, gelişmekte olan toplumlar, geri kalmış toplumlar, çevre ülkeleri ya da üç ülkeleri gibi terimlerle anılan bu ülkeler, dış dinamik sonucu, sömürge ya da yarı sömürge ülkeler niteliğindedirler. Bu nedenle de bizim burada değişme mekanizmasını incelemeye çalıştığımız ülkeler açısından bir dış gücün baskısının söz konusu olmadığı durumlar hemen hemen yoktur. Bu nedenle bu ülkelerdeki tepki biçimlenmesi aşamasında ortaya çıkan ideolojinin karşı emperyalist bir nitelik taşıdığı genel bir kural olarak söylenebilir. Sınıfsal yapı. İkinci olarak sınıfsal yapıya üçüncü öğeler grubu ile birlikte ideolojik açıdan baktığımızda bu ülkelerdeki ideolojinin tepki biçimlenmesi aşamasında sınıfsal yapıya bağımlı olarak büyük bir olasılıkla milliyetçi bir nitelik taşıyacağını görürüz. Çünkü bu tür ülkeler karşı emperyalist olduklarından yabancı düşmana karşı kendi özbenliğini ortaya sürer. Yalnız burada söz konusu milliyetçiliğin geriye mi dönük yoksa ileriye mi dönük olduğu sorunu vardır. İşte bu noktada ortaya çıkan ideolojik tepkinin sınıfsal gelişmeden etkilenişi gündeme gelmektedir. Sınıfsal gelişme bakımından toplum, çağdaş kapitalist toplumun sınıflarına sahipse o zaman milliyetçi ideolojinin mevcut düzeni yerine tutucu, gerici bir işlev mi yapacağı yoksa bir üst aşamadaki üretim biçimini hedef alan bir biçimde ilerici mi olacağı sermaye sınıfının ya da işçi sınıfının önderliği arasındaki farkta belirlenir. Fakat söz konusu ettiğimiz ülkelerdeki üretim biçimi genellikle kapitalizm öncesi üretim biçimlerinden biridir. Çünkü tanım gereği geri teknoloji ülkesi sömürge ya da yarı sömürge bir toplum niteliği taşıdığından üretim biçimi bakımından kapitalizme dolu doğal evrimini tamamlayamamıştır. Bu nedenle de eski düzene karşı biçimlenen tepkiye önderlik edecek bir ciddi sermaye sınıfı ya da yeterince örgütlenmiş bir işçi sınıfı yoktur. Önderlik genellikle aydınların elindedir. Böylece aydınların tepkisi önem kazanır. Aydınlar ise tepkilerini genellikle içinde bulundukları üretim biçiminin bir üst düzeyinde örgütlenen bir milliyetçilik çerçevesinde oluştururlar. Zaten İlter Turan'ın da belirttiği gibi milliyetçilik ideolojisinin aristokrat sınıfları iktidardan düşürmek için burjuvalar tarafından bulunmuş bir mekanizma olduğu düşünülürse, üretim biçimi bakımından bu ülkelerdeki milliyetçiliğin ilerici olma şansının daha yüksek bulunduğu ortaya çıkar. Yalnız burada unutulmaması gereken iki nokta vardır. Birinci nokta ideolojik tepkilerin mutlaka diyalektik bir biçimde oluşacağıdır. Yani her ideolojik tepkinin karşıtı da toplumda olacaktır. Bu nedenle de tepki biçimlenmesi aşamasında toplumda tek bir tepki görmek olanaksızdır. Ancak egemen tepki biçimlenmesinden söz edilebilir. Egemen tepkinin dışında kalan daha başka tepkiler de vardır ve bunların bir bölümü doğrudan doğruya egemen tepkiye karşı biçimlenmişlerdir. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta, ideolojiyi sahiplenen aydınların bunu hangi sınıf adına yaptıklarıdır. Toplumda nesnel ve öznel bakımdan güçlü olmasa bile ileriye dönük bir ideoloji içinde kuramsal sınıfların varlığı son derece olağandır. İşte gerçek ya da kuramsal nitelik taşıyan bir sınıfın sahip olunan ideolojiyle ilişkilendirilmesi hiç kuşkusuz modelin içeriğini belirleyecektir. İkinci öğeler grubu olan sınıfsal yapı, tepki biçimlenmesi aşamasındaki önderliğin aydınların elinde olup olmayacağını kesin olarak belirler. Fakat ideolojinin tüm içeriğini saptayamaz. Bu nedenle ideoloji sorununa ayrı bir öğeler grubu olarak yaklaşmamız gerekir. İdeoloji. İdeolojiyi kendi başına belirleyiciliği olan bir öğe olarak, gerçeğe tam uymayan ama irdelemelerin hatırı için yapılan bir soyutlama sonunda böyle bir bakış olanaklı ve bilimsel düşünce için gereklidir de, ele aldığımızda bunun içeriğinin iç ve dış dinamik olmak üzere iki ayrı etki tarafından ortaya konulduğunu görürüz. İç dinamik açısından ortaya çıkan durum, söz konusu ülkenin tarihi, gelenekleri ve değerleriyle ilgilidir. Pek doğal olarak din ve siyaset bu tarih ve gelenekler içinde en önemli yerleri tutar. Ülkede din, kendisine tepki gösterilen düzen içinde önemli bir yere sahipse, tepki biçimlenmesiyle oluşan yeni ideoloji ya dinde reforma ya da laikliğe yönelik bir özellik taşıyacaktır. Buna karşılık kendisine karşı tepki gösterilen düzen, dinde reformcu ya da laik eğilimlere sahipse, yeni ideoloji dinsel açıdan daha katı ve dinde geriye dönüşü simgeleyen bir yapı oluşturacaktır. Aynı çözümleme mantığı siyasal mekanizmalar içinde geçerlidir. Kendisine tepki gösterilen düzenin benimsediği siyasal mekanizmalar, tepki biçimlenmesi aşamasında benimsenen ideoloji tarafından yatsınacak ve bunlara ters mekanizmalar benimsenecektir. Örneğin mevcut düzen monarşi ise meşrutiyete, meşrutiyet ise cumhuriyete ya da demokrasiye, demokrasi ise diktatörlüğe geçişin savunulması çok büyük bir olasılıktır. Pek doğal olarak bu noktada da toplumda diyalektik gelişmelerin olduğu ve bu nedenle de çatışan çözüm önerilerinin varlığı ve tepki ideolojisine egemen olma savaşı verdikleri unutulmamalıdır. Pek doğal olarak şu aşamada dış dinamiğinde etkisi çok büyük olacaktır. Söz konusu toplumun ilişkide bulunduğu merkez ülkesi ya da sömürgeci ülke veya emperyalist güç bu konuda yeni biçimlenen ideolojiyi mutlaka etkileyecektir. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi buradaki olay belli bir görerek öğrenme sürecine dayanmaktadır. Tepkiyi biçimlendiren kadronun emperyalist kültürüyle teması bu noktada önemli görülmektedir. Fakat hiç kuşkusuz bu kültür ve onun siyasal doğruları ya da tümüyle yatsınacak ya da önemli ölçüde benimsenecek ilkeleri ortaya koymakta çok işlevsel olur. Emperyalist gücün ideolojisinin tepki biçimlenmesi aşamasında yeni ideolojiyi ne biçimde etkileyeceğinin mekanizması önceki sayfalarda anlatıldığından burada yeniden üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağım. Fakat bir genel yargımı yeniden aktarmak istiyorum. Yeni ideolojinin egemen niteliği denenmemiş olmasında yatacaktır. Çünkü ülke o sırada yarı sömürge durumunda olduğundan her denenmiş ideoloji tanım gereği başarısız diye nitelenecektir. Umut denenmemiştedir. Dolayısıyla tepki aşamasında ideolojiye egemen olma savaşımını denenmemişi savunanlar kazanacak, ötekiler gerici damgası yiyerek genellikle tepkici muhalefetin azınlıktaki gruplarını oluşturmaktan öteye geçemeyeceklerdir. Teknoloji. Dördüncü grup öğeler olan teknolojiye baktığımızda söz konusu ülkenin hangi teknolojik düzeyde olduğu büyük ölçüde önem taşır. Ülke tarım teknolojisi aşamasındaysa endüstri teknolojisine geçiş tepki biçimlenmesi sırasındaki ideolojinin egemen özelliği olacaktır. Geri teknoloji ülkesi tanım gereği hem tarım ideolojisinde hem de dışa bağımlı olduğundan bir yandan bağımsız bir ticaret ve endüstri kurulması, bir yandan da tarım teknolojisinin aşılması söz konusudur. Bu açıdan olayın teknolojik gerekler açısından da bağımsız, ulusal ve kendini besleyen bir ticaret ve endüstri kesiminin yaratılması olarak görülmesi en büyük olasılıktır. Bu arada ulaşım ve haberleşme gibi temel ekonomik yapıyı etkileyen teknolojik gelişmelere öncelik verilmesi ve bu konudaki atılımların da ideolojinin içinde bütünleştirilmesi beklenen bir gelişmedir. Konunun bir başka yönü eğitimde görülür. Mevcut teknolojinin geliştirilmesi bir yandan teknik bilgi, sermaye birikimi, gerekli ham maddelerin sağlanması gibi öğelere bağlıyken, öte yandan eğitim yoluyla yeni teknolojinin ithalatı da bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Böylece tepki biçimlenmesi aşamasındaki ideolojinin içeriği ne olursa olsun, eğitim önerilen çözümlemelerin gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez bir mekanizma olarak ortaya çıkar. Eğitimin teknolojiyle bağlantısının yanında yeni oluşan ideolojinin bu ideolojiye önderlik eden gruplar tarafından geniş halk kitlelerine benimsetilmesi amacıyla da kullanılmak isteyeceği unutulmamalıdır. Gerek siyasal, gerekse teknolojik eğitim yeni ideoloji sahipleri tarafından olanaklı olduğu sürece yaygınlaştırmak istendiğinden hem mevcut eğitim kurumlarının bu amaçla kullanılması hem de yeni eğitim düzenlemelerine gidilmesi ve yeni kurumların oluşturulması sık başvurulan yollardır. Kimi zaman kendisine tepki gösterilen düzenin de teknolojik gerekler dolayısıyla kurduğu yeni eğitim kurumları bu amaçlara mükemmel hizmet eden örgütler olarak ortaya çıkar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında tıbbiye ve harbiyenin yeni teknolojinin serpilip geliştiği yerler olması, yeni teknolojiye dönük bu kurumların aynı zamanda yeni ideolojilerin de topluma sızdığı okullar niteliği taşımalarına bağlıdır. Türkiye örneği. Türk devrimine baktığımızda tepki biçimlenmesi aşamasının hayli uzun sürdüğünü görüyoruz. Bu tepki batmakta olan imparatorluğun yönetim simgesi olduğu için padişaha karşı özgürlük ve toplumun başat niteliği olduğu için de dine karşı laiklik biçiminde gelişmiştir. Bir süre sonra Batı ülkelerinin ekonomik ve siyasal sömürüsünün bilincine de varılınca bunlar karşı emperyalizm ilkesi altında toparlandı. Daha sonra da gerek teknolojik gerilik gerekse kültürel temaslar sonunda bütün bunlar batılılaşma ana düşüncesi çevresinde formüle edildi. Bu tepki pek doğal olarak egemen tepkiydi. Muzaffer Sencer'in de çok iyi çözümlediği gibi genç Osmanlı, genç Türk, İttihat ve Terakki, Müdafaa-i Hukuk ve Halk Fırkası çizgisinde oluşmuştu. Buna karşılık Hürriyet ve İtilaf Vahdettin dönemindeki İstanbul hükümetleri, Terakkiperver Fırka, Serbest Fırka, Demokratik Parti çizgisinde ikinci bir tepkide çözümü geride arayan bir biçimde ortaya çıkmıştı. Türk devrimi ve dış dünya. Dış dinamik açısından Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm batılı devletler tarafından bir yarı sömürge olarak görülmesi ve kullanılması, ondaki karşı emperyalist bilinçle birlikte özgürlük ve laiklik ilkelerine bağlı bir batılılık düşüncesinin ilk tohumlarını atmıştı. Bu dönemde bizden üstün ve dolayısıyla bizden başarılı olduğu için benimsenen Batı uygarlığının fikirleri, Anadolu'nun işgaliyle tam ve kesin bir karşı emperyalizme ve tam bağımsızlığa dönüştü. Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasından sonra ise altı okel simgelenen ilkeler bu birikimin sonucu olarak yeni toplumun çevresinde örgütleneceği ideolojik içerik niteliğiyle ortaya çıktı. Türk devrimindeki en önemli öğenin gerek tepki biçimlenmesi aşamasında gerekse öteki aşamalarda dış dünya olduğuna hiç kuşku yoktur. Hem bu aşamadaki egemen ideolojinin temel öğeleri dış dünyadan alınmış hem de öteki aşamalar dış dünyanın somut müdahalesi sonunda gelişmiştir. Tepki biçimlenmesi aşamasında hiç kuşkusuz en önemli öğelerden biri, Batı'nın teknolojik üstünlüğünü ortadan kaldırmak için girişilen eğitim atılımları olmuştur. Dış dünyadan sonra sınıfsal yapıya baktığımızda, Osmanlı'nın son döneminde egemen yapının 3 katmandan oluştuğunu görüyoruz. Birinci katman, merkezdeki sivil ve asker bürokratlardır. İkinci katman, egemen niteliği toprağa bağımlılık olan, aralarında bir miktar tüccar da bulunan eşraf ve ayandır. Bunlar gerek feodal beyler ile burjuva sınıfı arasında bir geçişi oluşturduklarından, gerekse merkezi bürokrasi ile geniş halk yığınları arasında altı ürünün aktarılmasına bakımından aracı rolü oynadıklarından bu sınıfı ara sınıf diye adlandırmak çok yanlış olmaz. Üçüncü olarak görülen de geniş, eylemsiz, genellikle toprağa bağımlı esas niteliği köylülük olan halk yığınlarıdır. İşte tepki biçimlenmesi aşamasında görülen bu sınıfsal yapı içinde yeni ideolojinin ve devrimin öncülüğünü kaçınılmaz olarak aydın kesim yani sivil ve asker bürokratlar yüklenmişlerdir. Üretim aşaması bakımından imparatorluğun son yılları merkezi yönetimin Asya tipi üretim tarzını andıran kalıntılarının 18. yüzyıldan sonra yeniden güçlenen feodal artıkların ve dışa bağımlı bir biçimde filiz vermek üzere hazırlanan kapitalist tohumların bir karışımı, bir bileşkesidir. Bu üretim biçiminin yukarıdakilerden başka bir sınıfsal yapıya yol vermesi de zaten beklenemezdi. İdeoloji ve sınıfsal yapı, siyasal cepheler. İdeolojik açıdan olaya baktığımızda toplumun tarihini ve geleneğini temsil eden dinci tepkinin mevcut yıkılışın temsilcisi olarak görüldüğü için eyleme önderlik eden aydınlar arasında fazla taraftar toplayamadığını görüyoruz. Fakat yine de geniş halk yığınlarına dayandığı için bu tepki hemen hemen her zaman gücünü duyurmuştur. Hele batılı tepki güçlendikçe diyalektik olarak çözümü tarihin derinliklerinde arayan, bu nedenle de en azından tutucu ve belki de gerici diye adlandırılacak bu tepki daha örgütlü bir biçimde kendini toplumda duyurdu. Toplum, çağdaş kapitalist gelişmenin gerisinde kaldığından ve Osmanlı'nın kendine özgü toplumsal niteliklerini de taşıdığından, tepki biçimlenmesi aşamasında çağdaş anlamdaki sermaye ve işçi sınıflarından söz etmek olanağı yoktur. Ben bu nedenle bu tür çözümlemelerde işlevsel olacağı umudu ile cephe kavramını geliştirdim. Cephe, içinde çeşitli kesimlerden, gruplardan ve sınıflardan insanların ittifak ettiği, ancak genel hatlarıyla belli olan, fakat ayrıntıda çok farklı, kimi zaman da birbirine zıt ideolojik öğelerin bütünleştirici işlev gördüğü bir siyasal güç birliğidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son, Cumhuriyet'in ilk yılları ancak bu cephe kavramı çerçevesinde çözümlenebilir kanısındayım. Topluma baktığımızda iki genel cephe görüyoruz. Birinci cephe, içinde devrimci aydınların öncülük ettiği batılılaşma ideolojisinin birleştirici öğe olduğu devletçi, seçkinci cephedir. Bu cephenin egemen özelliği toplumun batılı toplumların çizgisinde ve tepeden inme reformlarla kurtulabileceğine olan inançtır. Bu yüzden bunlar merkeziyetçidir, devletçidir ve nitelikleri gereği seçkincidir. Öte yanda biraz da bu birinci cephenin ortaya çıkıp güçlenmesinden sonra varlığını daha örgütlü ve etkin bir biçimde duyurmaya başlayan ikinci bir cephe vardır. Gelenekçi, liberal adını verdiğim bu cephenin en önemli özelliği çıkış yolunu toplumun geleneklerine sıkı sıkı sarılmasında görmesindedir. Başta devleti eline geçirerek reform yapmak isteyenler gittikçe kuvvetlenme eğilimi gösterdikçe bunlar da tam tersine devletin etkinlik alanının kısıtlanması anlamında liberal oldular. Böylece esas yaklaşımları dinci, gelenekçi, ademi merkeziyetçi olan bu cephe tepki biçimlenmesi aşamasında oluştu. Uzun süre varlığını tepkici muhalefet olarak sürdüren bu cephe sonradan Cumhuriyet hükümetleri döneminde Demokrat Parti aracılığıyla iktidara da geldi. İşte İslam ve benzeri tarihsel ideolojiler gelenekçi liberal cephe içindeki ideolojik egemenlik kurdular. Buna karşılık tepki biçimlenmesi aşamasının egemen ideolojisi, daha çok emperyalist güçlerin özelliklerinden ve yaşanan somut gerçeklerden esinlenen düşman işgali gibi tam bağımsızlık ve batılılık oldu. Bu yeni ideoloji karşı emperyalizm eğilimi içinde gelişti ve bir üst aşamasındaki üretim biçimini kapitalizmi dışa bağımlı da olsa çekirdek halinde geliştirerek kendi dönemindeki üretim biçimi aşamasına göre ilerici nitelik kazandı. Bu ideolojinin ilerici niteliği değişme döneminin tepki biçimlenmesi aşamasını izleyen öteki aşamalarında daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır. Türk devriminde karşı emperyalist tepki. Burada hemen Türk devrimindeki karşı emperyalist ilkenin soyut ve lafta kalan bir ilke olmadığını, düşman işgali gibi son derece somut olaylara dayandığını belirtmeliyim. Kurtuluş Savaşı sırasında çeşitli görevlerde bulunmuş olan Halide Edip, Yunanlıların yaptığı zulmü incelemek ve saptamakla görevli bir komisyonda çalışırken bir gözlemini şöyle aktarıyor. Doğa Tepe'nin eteğinde 25 evli bu köy, küçük köyden yalnız 3 ev kalmıştı. Ötekiler yanmıştı. Yunanlılar Doğa Tepe'den çekilirken tabii hayvan sürülerini götüremedikleri için onları da öldürmüşlerdi. Her yerde yığın yığın hayvan leşine rastlıyorduk. O karanlık günün kapattığı kül ve taş yığınları üzerinde bir sürü insan oturmuştu. Erkekler bir şey söylemiyor, kadınlar durmadan hareket ediyor ve çocuklar ağlıyordu. O gün Albay Kenan'la Yakup Kadri benimle beraber gelmişlerdi. Onlar da taş yığınları üzerinde oturdular. Başı kirli bir mendille sarılı, ihtiyar, buruşuk yüzlü bir kadın, dişsiz ağzı açıkta, siyah gözleri ölüm acısı içinde birer pençe gibi uzanan elleriyle omzumdan yakalamış ağlıyordu. Kocamı, benim üzeyirimi burada diri diri yaktılar. Köylüler başları önlerinde susuyorlardı. Sadece bir ihtiyar adam bu sahneyi merakla ve başını sallayarak seyrediyordu. Ben meseleyi bu ihtiyardan dinlemek istedim. Kadının pençesinden güç bela omzumu kurtararak, insanları burada diri diri mi yaktılar diye sordum. Sakin bir sesle, öyle galiba dedi. Anlaşıldığına göre Dualtepe saldırısı başlamadan önce Yunanlılar köylüleri götürmüş Angarya'ya koşmuşlar. Giden adamlar hiç geri dönmemiş. Yunanlıların genel olarak çekilmesinde erkekler döndükleri zaman kadınları evlerinin külleri üzerinde bulmuşlar. Çocukların bazıları açlıktan ölmüş, kadınların karşılaştığı eyleme gelince onlardan hiç söz etmiyorlardı. Yerde dört çukurun içinde küller, küllerin arasında yanmış kemikler ve parça parça asker esvapları, bazen de üzerinde Türkçe yazıları bulunan yanmış kağıt parçaları buluyorduk. İşte Üzeyir'in karısı, kocasının burada yakılmış olduğunu söylüyordu. Asım Usta, Fransızların bile Yunanlıların evlere gaz döküp yaktıklarına tanık olduklarını, yalnız Kütahya'daki soygunculuğun o günün parası ile 20 milyon civarında olduğunu yazıyor. Bu olayları tüm ülkesinde yaşamış bir toplum, Kemalist ideolojinin tam bağımsızlık ilkesinin somut görünümü olan karşı emperyalizmi nasıl unutabilir? 5. İktidarı ele geçirme aşaması ve Türk devrimi. İkinci aşama iktidarı ele geçirme aşamasıdır. Bu aşamada mevcut düzene karşı tepki geliştirmiş olan grup iktidara gelir. Bu iktidara geliş de yine bir dış dünya, sınıfsal yapı, ideoloji ve teknoloji olarak dört öğeye bağımlı bir biçimde oluşur. Dış dünyanın denetimi, ekonomik denetime ek olarak askeri denetim biçimine de dönüşmüşse sıcak bir kurtuluş savaşı yapmak zorunlu olur. Yeni grup ancak bu savaşı kazanarak iktidara gelebilir. Dış dünyanın denetimi yalnızca içerideki işbirlikçiler yoluyla sürdürülüyorsa bir ihtilal ya da bir darbe iktidara geliş yolunu belirleyebilir. İhtilal ile darbe arasındaki fark genellikle sınıfsal yapıda görülebilir. toplumun sınıfsal yapısı çok geri ise, yani feodal yapı tüm varlığını sürdürüyorsa, olay askeri güce de dayanan bir avuç aydının bir darbesiyle çözülebilir. Fakat sınıfsal yapı biraz gelişmiş ise, toplumdaki değişmelerin ortaya çıkardığı yeni güçler, sınıfsal çekirdekler biçiminde de olsa, yeni ideolojinin çevresinde örgütlenebilmişlerse, daha geniş bir eylem, belki tam bir ihtilal değilse de bir ayaklanma beklenebilir. Barışçı yöntemlerle iktidara el koyuş ancak sınıfsal yapının çok gelişmiş olduğu, işçi sınıfının iyice güçlendiği ülkelerde söz konusudur. Tanım gereği merkez ülkelerinin ya da emperyalist güçlerin denetimi altında böyle bir sınıfsal gelişmenin olması çok güçtür. Günümüzdeki çevre ülkeleri arasında bu tür ülkeler pek yoktur. Ancak çevre ülkeleriyle merkez ülkeleri arasında yer alan yarı çevre ülkeleri olarak adı geçen gelişmiş sömürge ya da yarı sömürgelerde bu barışçı yollarla iktidarı ele geçirme söz konusu olabilir. İktidarı ele geçirme aşamasının özellikleri kuşkusuz geliştirilen yeni ideolojinin nitelikleriyle de büyük ölçüde belirlenecektir. Bir kez iktidarı ancak düşmana karşı bir sıcak savaşla gelindiği durumlarda silahlı mücadeleden başka yol yoktur. Aslında bir yabancı düşmanla karşı silahla yürütülen savaş gerek yeni ideolojinin gelişmesi gerekse ulusal birliğin sağlanması bakımından çok işlevsel olur. Kanımca Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük şanslarından biri bu çerçeve içinde Anadolu'nun düşman tarafından işgalidir. Fakat her zaman düşmana karşı bir sıcak savaş gerekmez. Bir iç savaş ise hiçbir zaman dış güçlerin etkisinden arınmayacağı için gerçek anlamıyla bir iç savaş olarak yürütülemez. Bu durumda geliştirilmiş bulunan yeni ideolojinin klasik hak ve özgürlükler üzerine mi, yoksa ekonomik hak ve özgürlükler üzerine mi kurulu olduğu önem kazanmaktadır. Aslında geri teknoloji ülkelerindeki ideolojilerin bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm, halkçılık, milliyetçilik gibi sloganlar çerçevesinde örgütlenmesi rastlantı değildir. Hem klasik demokrasinin hem de komünist rejimlerin kullanabileceği bu sloganlar, iktidarı ele geçirme aşamasında önderlik eden grubun olanaklı olduğu ölçüde geniş ittifaklar kurmasına yarayacak niteliktedirler. Tam bağımsızlık ve karşı emperyalizm. İktidarı ele geçirme aşamasında tepki biçimlenmesi aşamasında geliştirilmiş olan ideolojinin sınıfsal ve genel ittifaklara ne ölçüde izin verdiği çok önemlidir. Karşı emperyalist bir sıcak savaş olmadığı zaman kendisine tepki gösterilen düzenin iktidarına karşı genel bir ittifak oluşturmak çok kolay değildir. Milliyetçilik ancak ciddi ve açık bir emperyalist sömürünün görüldüğü durumlarda işlevsel olabilir. Oysa böyle açık sömürünün görülmediği dış gücün varlığını hissettirmeden işbirlikçiler tarafından sömürüyü sürdürdüğü durumlarda ideolojinin demokrasi gibi iç dinamik ile ilgili olan bir slogan çevresinde örgütlenmesi beklenebilir. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk eylemindeki cumhuriyetçilik geleneksel bir düşman olan padişahın istibdadına karşı bir birleştirici öğe olarak ortaya atılmıştır. Fakat Türk devriminin o döneminde esas öğe karşı emperyalizm olduğu için cumhuriyetçilik devrimci kadrolar içinde birleştirici değil, tam tersine ayrılıkçı bir işlev yapmıştır. Ancak devrimci kadrolar kendi işlerini hesaplaştıktan sonra yeni toplum yapısı kurulurken cumhuriyetçilik işlevsel olmuştur. Yoksa bağımsızlık savaşının ki Türkiye'de iktidarı ele geçirme aşamasına karşılıktır, birleştirici ideolojisi hiç kuşkusuz tam bağımsızlık ve karşı emperyalizmdir. Dış dünyanın görünür olmadığı, yani karşı emperyalizmin bir kitle ideolojisine dönüştürülmesinin olanaksız bulunduğu toplumlarda tarihsel olarak birleştiricilik görevi yapmış olan başka ideolojiler ortaya çıkabilir. Örneğin İran devriminde görülen din böyle bir işlev yapmıştır. Teknolojik öğeler. İktidarı ele geçirme aşamasında teknolojik öğeler de son derece önemlidir. Özellikle ulaşım ve haberleşme teknolojisi iktidarı ele geçirmenin biçimini, bu teknolojiye egemen olma, eylemin başarısını belirler. Bu durumun en klasik örneği Troçki'nin tüm Rusya'nın haberleşme ve ulaşım ağına egemen olarak Bolşevik devrimini başarmasına yol açan bin kadar iyi yetiştirilmiş işçi, asker ve tayfadan meydana gelen birliğidir. Bir başka son derece ilginç örnek bizim tarihimizdeki ikinci meşrutiyet eylemidir. Bilindiği gibi Makedonya'da dağa çıkan subaylara karşı yollanan Arnavut Şemsi Paşa da iddiaçılar tarafından öldürüldükten sonra Abdülhamit meşrutiyetini ilan etmeyi kabul eder. Bu kabul edişin ardında saraya yollanan pek çok tehdit ve ayaklanma telgrafının büyük baskısı da vardır. Oysa ülkenin gelişmesi için o telgraf hatları Abdülhamit'in kendi zamanında kurulmuştur. Bu açıdan Abdülhamit'in kendi kurduğu telgraf telleri teknolojisi yoluyla siyasal bir darbeye boyun eğdiğini söylemek yanlış sayılmaz. Yine kendi tarihimizde radyoyu ele geçirmenin ve oradan işaret vermenin gerek geniş kitleler gerekse darbeci gruplar açısından yaşamsal önemi yalnızca gözlenerek değil anılarda açıklanarak bile belirtilmiştir. Türk devriminde iktidarı ele geçirme aşaması. Türk devriminin iktidarı ele geçirme aşaması uzun ve acılı bir kurtuluş savaşı döneminde adım adım gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk hemen hemen her adımını son derece hesaplı ve bilinçli bir biçimde atmış, her fırsatı iktidarı ele geçirmek için değerlendirmiştir. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını İstanbul'daki meclis mebusunun dağıtılışına bağlamıştır. Erzurum ve Sivas kongreleri aslında böyle bir meclise hazırlıktır ama zamanlama olarak İstanbul Meclisi'nin dağıtılmasını da beklemiştir. Yine saltanatın kaldırılması için Batılı devletlerin barış konferansına Ankara hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetini de çağırması önemli bir gerekçe olmuştur. Cumhuriyetin ilanı kendisinin körüklediği bir hükümet buhranı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Hilafetin kaldırılması ise son halife Abdülmecid Efendi'nin davranışlarına bağlanmıştır. İktidara el koyma aşaması hem örgütsel hem yasal hem de ideolojik olarak tam bir karşı emperyalist tutum içinde gerçekleştirilmiştir. Çünkü genel ortam bağımsızlık savaşı ortamıdır. Bu açıdan Türk devriminin en acılı bölümü olan Kurtuluş Savaşı, iktidara el koyma aşamasını kolaylaştırdığı için devrim açısından son derece işlevsel olmuştur.